Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programda karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte haftaya bakışı yapacağız. Bu programda mühim şeyleri hafta sonu ele alacağız. Dolayısıyla bir değişiklik gerçekleştirmiş olduk. Haftaya bakışta da doğal olarak adayları ele alacağız. AK Parti'nin adayları açıklandı bir kısmı. İstanbul adayı açıklandı. Bir de CHP'nin adayları ne durumda diyeceğiz. Bu program yayınlandıktan sonra Perşembe günü yeni isimlerin de açıklanması bekleniyor. Evet, AK Parti'nin İstanbul en çok beklenen İstanbul adayı Murat Kurum oldu. Eski Çevre Bakanı. Bekleniyor idi. Pek çok çevre zaten bunun adını geçiyor demişti. Çok da sürpriz olmadı. Ve böylece İstanbul'da başlamış oldu seçim start.
Evet, Türkiye hakkında ahkam kesenlerin kaireksiyeti İstanbul'da olduğu için İstanbul'da bir şey olduğu zaman Türkiye'de olmuş gibi böyle İstanbullular bunu biz de şimdi İstanbul'da ikamet ediyoruz gerçi ama İstanbullular buna tamam işte yani Türkiye hakkındaki şey belli oldu falan diye anlıyorlar. İstanbul dışında yaşayanlar için bu incitici bir şey yani ama
Doğru.
ne yapacaksın yani? Türkiye'nin zaten 81 vilayetinden burada insanlar var. Yani İzmir'de de var Türkiye'nin 81 vilayetinden insanlar. Ya yani bu laf değil yani. Yani tamam evet İstanbul Türkiye'nin nasıl diyeyim bütün kaynakların akıtıldığı yer vesaire filan falan ve İstanbul'da bir şey olduğu zaman İstanbul'da kötü bir şey olduğu zaman bütün Türkiye buradan fena halde etkilenir, etkilenecek. Ama yani sonuçta şunu bilmek gerekiyor ki İstanbul Türkiye değil, her şeye rağmen.
Türkiye'den daha büyükmüş gibi de muamele görüyor.
Evet. Ben bunu şeyde çok tiksinerek izlemiştim. Yani 99 depreminde İstanbul sallanınca birdenbire yani böyle Adana'daki depremden, Van'daki depremden falan son derece farklı bir şey olmuş gibi bir hava estirildi. Depremin merkezinden daha çok İstanbul konuşuldu yani televizyonlarda falan ve çok çok rahatsız olmuştum. Ama yani bu tabii şeyden kaynaklanıyor dediğim gibi hani İstanbul küstahlığından ve işte İstanbul'u Türkiye hakkında konuşanların İstanbul'da ikamet etmesinden bir şey başlarına geldiği zaman Türkiye hakkında bir gerçeklik algısına ulaşıyorlar yani.
Zaten şimdi
Nitekim yani.
Türkiye'nin neresinde bir deprem olursa olsun hemen İstanbul'a bağlanıyor.
Evet.
İstanbul'a bir şekilde bağlanıyor.
Ve yani deprem bölgesi deprem hakikaten yüzyılın kıyametiydi ve deprem bölgesinde bugün hala işte yani 6 Şubat depreminden söz ediyorum. Hala hiçbir şekilde taşlar yerine oturmuş değil ama yani işte İstanbul'da olmadığı için bundan da haberimiz olmuyor yani. Yani İstanbul hafifçe sallanınca ya da İstanbul'a yakın bir yer hafifçe sallanınca birdenbire bir cesaret geliyor herkese tekrar deprem hakkında konuşmak için. Yani orada deprem olmuş ve o depremin hasarı hala orada duruyor. Kimsenin de umurunda değil yani orada yaşayanlar hariç. Hiçbirimize bu duyurulmuyor yani. Neyse. Bu sistemimi iletmiş olayım. Ve İstanbul dışında yaşayanlar için bunun incitici bir şey olduğunu bildiğimi de söylemiş olayım. Bütün kaynakların İstanbul'a transfer edilmesine Türkiye'nin aleyhine bir şey olduğunu söylemiş olayım. İstanbul açıklandı ve bu işte evet yani tamam beklenen aday belli oldu filan diye sunuldu. Ama ben biliyorum ki mesela Eskişehir'dekiler de bambaşka yani Büyükelçin adayı olacak mı olmayacak mı diye merak ediyorlar yani. Ve orada da 1 milyon kişi yaşıyor. Sonuçta hani böyle İstanbul'un nüfusu Avrupa'nın bilmem kaç ülkesine ve Eskişehir nüfusu da dünyanın birçok ülkesinden daha fazla yani. Adana'dakiler Adana'yı merak ediyorlar. Trabzon'dakiler Trabzon'u merak ediyorlar filan. Neyse. Şimdi bu adaylar belli olmaya başladı dediğin gibi. Yani zaten başlamıştı. İşte bir merhale atlandı AKP'nin İstanbul adayı belli olunca. Üzerinde yığınla ahkam kesiliyor. Çok derin derin analizler yapılıyor. Oraya girmeden önce biz de o derin analizlere katılırız. Oraya girmeden önce ben izin verirsen şöyle bir hikaye anlatayım. Yani 10 ay önce bir seçim yaşadık. Ve 14 Mayıs seçimlerinde sandıktan çıkan sonuçlar eğer 2 ay sonra, 3 ay sonra olacak olan şey için, 2,5 ay sonra olacak seçim için bir gösterge niteliği taşıyorsa şöyle bir şey var. 30 tane büyük şehrimiz var. Bu 30 büyük şehrin 17'sinde Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın önünde kapatmış. 13'ünde Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun önünde kapatmış. Bu 17 büyük şehrin içinde Diyarbakır birinci sırada. Yani Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a en büyük fark attığı yer Diyarbakır. İkincisi Mardin, beşincisi Van. Bu üç büyük şehri büyük ihtimalle Dem Parti alacak. Seçime girmesine bir engel çıkartılmazsa, ki çıkartılmayacak gibi görünüyor. Aksine desteklenecekmiş gibi görünüyor. Dolayısıyla bu üç büyük şehri bir tarafa bırakacak olursak, Kılıçdaroğlu kalan 14 büyük şehrin 8'inde Erdoğan'a 8 puandan daha az fark atmış. Yani 6'sında 10 puandan daha çok, 8'inde 10 puandan daha az fark atmış. Kılıçdaroğlu'nun aldığı oyların önemli bir bölümünün temel motivasyonunun Erdoğan karşıtlığı olduğunu varsayacak olursak, bu seçiminde bir biçimde yine işte Erdoğan'ın başat aktör olarak ortada dolaşacağını varsayacak olursak, bu bize bir şey söylüyor. Buna mukabil 13 büyük şehirde Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun önünde yer almış ve bunların tamamında Kılıçdaroğlu'nu 10 puandan fazla fark atmış. En az fark attığı yer, bu 13 büyük şehrin için en az fark attığı yer Bursa, o da 10,9. Yani buradan şunu çıkartabiliriz gibi görünüyor. AKP'nin muhkem olduğu yerlerde AKP'yi yenmek için çok ciddi bir oy transferi, oy kayması gerekiyor. Buna mukabil AKP'nin kaybettiği yerlerde AKP'nin,
Erdoğan'ın geride olduğu yerler. Erdoğan'ın geride olduğu yerler diyelim.
evet, dolayısıyla orada çok küçük oy kaymalarıyla bile belediye başkanlıkları el değiştirebilir gibi görünüyor. Bir başka istatistik vereyim yine 14 Mayıs'la ilgili. CHP'nin, yani Kılıçdaroğlu Erdoğan değil bu sefer, CHP'nin AKP artı MHP'yi geçtiği sadece iki büyük şehir var. İzmir'de 10,2 puan, Muğla'da 6,8 puan geçmiş. CHP, AKP artı MHP'yi. Tekirdağ'da çok kafa kafaya, yani AKP artı MHP CHP'nin 0,9 puan önünde. Aydın'da 1,7, Mersin'de 6,1. Burada AKP adayı göstermeyecek, görünüşe göre MHP adayı yarışacak. Eskişehir'de 6,4, yani işte böyle hani CHP'nin kalesi gibi görünüyor olan Eskişehir'de AKP artı MHP CHP'den 6,4 puan daha yüksek oy almış 14 Mayıs'ta. Antalya'da 6,8, Denizli'de 10,6, Balıkesir'de 11,4, Ankara'da 12,1, Adana'da 13,2, İstanbul'da 14 puan fazla almış. AKP artı MHP CHP'den 14 puan fazla almış İstanbul'da. Bu seçimde AKP ile MHP arasındaki ittifak netleşti ve CHP'nin de 14 Mayıs'taki ittifakı kuramayacağı netleşti. Dolayısıyla böyle hani İstanbul'da İmamoğlu zaten rahat, üstelik de zaten AKP de karşısına çıkartacak aday bulamadı. Bula bula da Murat Kurum'u buldu. Kaybetse de işte çok da umurunda olmayacak birisi filan gibi, böyle zafer türküleri yazmak için çok elverişli istatistikler değil bunlar. Şunu söyleyeyim. Ben mahalli seçimlerde genel dinamiklerin, daha önce söyledim yani, genel dinamiklerin başka türlü çalışabileceğini, şimdiye kadar öyle çalıştığını, dolayısıyla çok ciddi oy kaymalarının olduğunu düşünüyorum. Ama hani 14 Mayıs istatistiklerine bakarak muhalif kesimin böyle şimdiden çok emin konuşmasını çok riskli buluyorum yani. Bu istatistikleri söylemiş olayım. Şimdi gelelim, seçimin bir hikayesi yok halihazırda. Yani vay niye yok manasında söylemiyorum. Henüz oluşmadı yani. Bu seçimin bir hikayesi oluşacak ve bu Murat Kurum'un adaylığı üzerinden de AKP'nin seçimin hikayesini, deprem güvenliği, efendim işte onun Şehircilik Bakanlığı tecrübesini, TOKİ tecrübesini falan kullanarak işte kentsel dönüşüm falan gibi şeyler üzerine yıkacağı falan gibi böyle hikayeler yazılıyor. Yani bana fena halde komik görünüyor. Yani eğer deprem güvenliği falan gibi şeyler Murat Kurum'a ihale edilecek ise o zaman yanmışız biz. Yani çünkü onun bakan olduğu filan dönemlerde, işte TOKİ'de şey olduğu dönemlerde, bu Maraş
6 Şubat o zaman oldu.
depreminin
6 Şubat depremi, evet.
yani oldu ve o yıkımı yaptı yani. Yani akla ziyan yıkımı yaptı. Yani
Hem öyle
sonuçta
hem de müdahale edilmekte çok geç kalındı.
evet. Hadi müdahale edilmekte geç kalınmasını Şehircilik Bakanı'na fatura etmeyelim de şeye fatura edelim, İçişleri Bakanlığı'na vesaireye fatura edelim, ama yani sonuçta orada neredeyse ayakta bina kalmaması da biraz herhalde Şehircilik Bakanı'nın da mesuliyeti var yani. Bir de yani bu deprem güvenliği hikayesi filanı böyle ön plana taşıyacak olursa AKP, şunu da hatırlamakta fayda var. Sonuçta 94'te Erdoğan İstanbul'u ele geçirdi. Oradan itibaren 2019'a kadar Erdoğan'ın çizgisinin elindeydi. Ve İstanbul bugün deprem güvenliği konusunda herhangi bir tedbirin alınmadığı bir şehir. Bunu söylediği zaman, yani deprem güvenliği tedbiri alacağız falan dediği zaman Erdoğan, bu komik olur. 94'ten beri neredeydiniz diye sorulur. Ama canım şimdi büyük deprem oldu. Oradan ders aldık dense 90, sen 94'te belediye başkanı olduktan sonra 99'da İstanbul'a çok daha yakın büyük bir deprem oldu. Çok büyük bir deprem oldu. Türkiye'de olağanüstü bir travma oldu. Ondan sonra sen üstelik bir de merkezi iktidarı da ele geçirdin. Bütün o dönem boyunca İstanbul'da bir şey yapmamışsın. Şimdi birdenbire Maraş'ta filan bu hikayeleri, yani tabii ki doğru dürüst bir muhalefet olmak kaydıyla karşısında bu hikayeleri satmaya kalkarsa Erdoğan çok fena halde elinde patlar. Yani muhalefetin Erdoğan'ın bu söylediklerine karşı şimdi mevcut deprem bölgesinden canlı görüntüleri orada hala konteynerlarda, yani bütün bir yazı konteynerlarda, o sıcakta konteynerlarda geçirmiş. Şimdi de kışa o konteynerlarda girmiş. İnsanların görüntülerini, onların çıkan yangında ölümlerinin istatistiklerini vesaireleri falan ortaya koyduğun zaman bu deprem güvenliği hikayesi fena halde Erdoğan aleyhine çalışır diye düşünüyorum. Muhalefetin de yani bu kadar aklı sergileyeceğini düşünüyorum. Bu seçimin hikayesi konusunda bende kalan intiba şu, yani reisin bize satmaya çalıştığı şey şu: ya kutuplaşmayalım kardeşim, bak hani 85 milyon bir olalım filan gibi bir masal anlatmaya çalışıyor.
Ama
Ve
olmuyor. Ama daha ikinci cümlede bozuyor onu.
muhalefeti bizi kutuplaştırmakla suçlayarak kutuplaştırıyor. Dolayısıyla onun da kafasının fena halde karışık olduğu, elinde fazla bir malzeme olmadığını görünüyor. Elindeki yegane malzeme muhalefeti parçalamakmış gibi görünüyor. Bütün mesaisi harcıyor gibi görünüyor. Yani ana hatları itibariyle biz bu videoyu çekmeden birkaç saat önce Yeniden Refah Partisi İstanbul ve Ankara'da aday çıkarıp çıkarmayacağını açıklayacak idi. Bu açıklama ertelendi. Kulislere düşen bilgilere göre buna AKP erteletti. Yani Yeniden Refah'ın kendi başına seçime, İstanbul ve Ankara seçime girmesinin seçimleri çok ciddi oranda riske sokacağından korkacak bir durumda hali hazırda. Buradan şunu söylemeye çalışmıyorum: muhalefetin zafer şarkıları için uygun zemin var gibi bir çıkarımım yok. Yani orada da bir tedirginlik var ama muhalefetin de daha çok tedirgin olması gerekiyor. Çünkü bende kalan intiba, DEM Parti fena halde asılacak bu seçime.
Çok yani bir hayat memat meselesi gibi bakarak olacak, öyle gözüküyor. Devletin de bütün imkanlarıyla birlikte hatta.
Evet. Benim hep söyleye geldim gibi. Yani Demirtaş'ın dışarı çıkılması bile benim için sürpriz olmaz yani bu süreçte. En başından beri söylediğim, Can Atalay çıkamaz ama Demirtaş çıkabilir diye iddia ediyorum.
Eşinin aday gösterilmesi ihtimali var. Başak Demirtaş'ın. Onun
Ya
üzerinde duruyor daha doğrusu. AK Parti onu ısrar ediyor. Buna aday göstersin diye.
şimdi Başak Demirtaş'ın aday gösterildiği bir İstanbul seçiminde normal şartlarda HDP'ye oy vermiş daha önce. Yani bu seçimde deme oy vermesi beklenen seçmen son derece stratejik oy kullanma konusunda idmanlı ve uzunca bir süredir de ta şeyden bu yana, yani seni başkan yaptırmayacağız çıkışın arkasından gerçekleşen tablo içinde istikrarlı bir biçimde iktidarın karşısında muhalif bir pozisyondaydı. Yani AKP'yi kaybettirelim de ne olursa olsun edasındaydı. Ama Kılıçdaroğlu'nun son gider ayak yaptıkları ve işte akabinde bu dönemde CHP'de yaşanıyor olanlar da bir araya geldiğinde şu anda kırgınlığın iki taraflı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Buna rağmen diyelim ki işte İstanbul'da DEM Parti'ye oy, ya HDP'ye oy vermiş olan seçmenin üçte biri filan, hadi diyelim her şeye rağmen Erdoğan karşıtlığıyla gitti İmamoğlu'na oy verdi. Yani Başak Demirtaş gibi bir isim pekala kalan üçte ikisini toparlayabilir.
Evet.
Hepsini toparlarsa da bu şaşırtıcı olmaz yani. Dolayısıyla bu iş o taraftan zor görünüyor. İyi Parti'ye gelince de, yani İyi Parti'de can havliyle fena halde asılıyor. Çok böyle hani küçümseniyor, çok hata, yani gerçekten de çok derme çatma bir hali var falan ama sonuçta onlar için de bu hayat memat meselesi ve kendi pozisyonlarını, işte şehirli milliyetçilerin temsilcisi gibi bir pozisyonu artık kimsenin, bence hep başından beri böyleydi de birileri böyle ay merkez sağ olmak istiyorlar ama olamıyorlar filan gibi böyle bir geyik. Yani onlara rağmen böyle bir geyik anlatıp durulmuştu. Şimdi o geyik ortadan kalktı. Herkes evet ya yani bunlar şehirli milliyetçilerin partisi olmaya oynuyorlar. Kabul ediyor ve o yani orayı da ciddi ölçüde tahkim ediyor. Yani şehirli milliyetçilerin nasıl davranacağını tahmin etmek kolay iş değil yani.
Evet.
CHP'nin yanında durduğu için İYİ Parti CHP'nin yanında durduğu için İYİ Parti'ye oy verememiş ciddi bir milliyetçi nüfus vardır. Onlar bu seçimde pekala İYİ Parti'ye oy verebilirler. MHP'den belli bir kesim de İYİ Parti'ye gelebilir. Yani MHP'nin böyle çok kayıtsız şartsız AKP'nin yanında durması üzerinden. Dolayısıyla İYİ Parti öyle çok da muazzam bir çöküntüye falan uğramayabilir. Bu durumda da İmamoğlu'nun işi İstanbul'da ve genel olarak CHP'li adayların işi
Çok kolay değil. Ama İYİ Parti'nin şöyle ikili bir tarafı olabilir. Bir yandan bir kısım oyu CHP'ye gider, onu koruyamaz. Ama öte yandan da bir miktar hem MHP'den hem de AK Parti'nin tabanındaki milliyetçi kesimden oy alabilir. Hangisi daha fazla olacağı sonucu belirler tabii.
Eğer ciddi bir cevvaliyet gösterirse ben ikincisinin daha çok olacağını tahmin ediyorum. Yani muhalefete katkısının, daha doğrusu iktidara zararının muhalefete zararından daha çok olacağını düşünüyorum. O cevvaliyeti gösterebilirse yani doğru dürüst adaylarla doğru dürüst bir gövde gösterisiyle ve ama yani işte bunun da önüne geçmek için bütün devlet imkanları kullanılacaktır. Kullanılıyor da zaten yani.
İstanbul'da Buğra Kavuncu'nun aday gösterileceği söyleniyor ya da eski il başkanlarının.
Burak Kavuncu gösterilirse İstanbul'da eğer İstanbul'da bu İmamoğlu'nun lehine çalışabilir. Yani daha Burak Kavuncu çizdiği profil itibariyle çok ısıracak. İmamoğlu çok ısıracak bir performans sergilemez diye düşünüyorum. Ama yani böyle olmayacak bir isim çıkartılır ve falan olur. Şimdi şeyde olduğu gibi Muğla'da olduğu gibi yani. Muğla'da Ayaydın aday gösterildi AKP tarafından. Ya Muğla seçimini herkes şeyi atlıyor ya. Muğla'da evet açık ara büyük şehri almıştı bundan önce Osman neydi? Gürün. Ama orada bir üçüncü isim vardı. Üçüncü aday vardı. Bağımsız aday vardı yani. Behçet Saatçi vardı. Yani eski Fethiye Belediye Başkanı. O partiye gezip durmuş bir belediye başkanı vardı. MHP'den seçilmiş. Sonra bu Kürtçe billboard astı diye MHP'den ihraç edilmiş. Aslında hani Kürtçenin de konuşulmasına filan ironik bir biçimde itiraz etmek kastıyla yaptığı şeyi MHP genel merkezi başka türlü algılayıp onu ihraç etmişti. Sonra Demokrat Parti'ye geçmişti. Sonra İyi Parti'den milletvekili adayı oldu filan. Ama geçen mahalli seçimde o bağımsız aday olarak çok ciddi bir oy almıştı da o sayede düşük bir baremle Muğla kazanılmıştı. Şimdi bu seçimde Muğla'nın en büyük ilçesidir herhalde Fethiye. Bilmiyorum tam olarak ama muhtemelen öyledir. Fethiye ağırlıklı olarak demokrat bir ilçeydi. Demokrat Parti'nin ve onun izinden gelenlerin kazandığı işte en sonunda DYP'nin kazandığı bir ilçeydi. Birçok ilden büyüktür yani Fethiye. Ve o Behçet Saatçi MHP adayı olarak orada 99'da ilk defa seçim aldığında ben oradaydım ve MHP'nin alacağını söylediğim zaman ben Fethiyelilere bana gülmüşlerdi yani. Sonrasında ama işte Behçet Saatçi'nin bu ortalığı dağıtmasının sonunda bir CHP orada seçim aldı. Yani şimdi İzmir için, Eskişehir için söylenenlerin benzeri Muğla için söyleniyor. Bunlar tırnak içinde merkez sağ illerdir.
Evet.
Yani buralarda böyle işte dinci, aşırı milliyetçi falan yani Orta Anadolu milliyetçiliği türü milliyetçi falan partiler pek barınamadılar ama ağırlıklı olarak CHP burada hep merkez sağa karşı yenildi. Son dönemde işte Erdoğan'ın yükselmesiyle, AKP'nin yükselmesiyle birlikte duyulan reaksiyonla oralar CHP'nin eline geçti yani. Dolayısıyla da Muğla'da da mesela Ayaydın oyunu değiştirebilir bir isim olarak. Benzer bir isim İstanbul'da İyi Parti bulabilir. Veya şimdi Muğla'da İyi Parti eğer tekrar Saatçi aday gösterecek olursa oyun çok farklı yerlere gidebilir. Bu tür isimler bu seçimi etkileyebilecek gibi görünüyor ama ana hatları itibariyle bir hikayeye ihtiyaç var ve bu hikayenin ne olacağını halihazırda bilemiyoruz. Bu gidişle de yani iki tarafın da bu kadar dağınıklığını görünce biz herhangi bir hikayesi olmadan paldır küldür seçmede gidebiliriz gibi de görünüyor yani.
Yani Muğla açısından baktığımızda orada CHP hakikaten sıkıntıda olabilir. İyi Parti iyi bir aday çıkardığında, çünkü sol oyların bir kısmı, Kürt oyların bir kısmı da Ayaydın'a gidebilir. CHP oylarının bir kısmı da, özellikle Bodrum, Marmaris merkezli olarak. Bir de çok büyük bir para ortaya dökecektir herhalde. Bir güç gösterisi yapacaktır. O da etkili olabilir. Ya da terse de dönebilir bu.
Ya şimdi aslında seçimin hikayesine geleyim buradan yani. Sonuçta bir AKP belediyeciliği efsanesi yazıldı ve bunu da sattı yani AKP. Halbuki AKP belediyeciliği dediğin şeyin en tipik göstergesi İstanbul. İstanbul'da sonraki belki de en tipik göstergesi Muğla'dır yani. Eğer Muğla'yı ele geçirirse ne yapacağı AKP'nin son derece belli. Zaten hali hazırda CHP'li belediyelerle birlikte de yaptığı yani AKP'li belediye meclis üyelerinin CHP'li belediye başkanlarıyla plan falan ilçelerde yaptığı operasyonlar yani işte kıyıları açmak.
Evet.
Ben kıyıların imara açılmasına, kıyılara yerleşilmesine falan itirazım yok. Yani. Böyle Göcek koylarında gezerken profesör bir arkadaşımla beraber ya işte bak buralara otel yapacaklar falan diye sistem ettiydim. Yani yapmayınca ne oluyor? Sonuçta şey, şimdi ancak o teknelere binmiş olanlar oralara ulaşabiliyorlar. Yani oradan faydalanılamıyor yani. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da oradaki o koylardan, güzelim koylardan faydalanamıyor. Çünkü erişilemiyor. Çünkü tesis yok. Yani çay ocağı bile yok
Evet.
yani. Yani şimdi benim açımdan, benim dünyaya bakış açımdan bu iş çok da mantıklı değil. Yani eğer orada bir kıymet varsa ve bunun bu insanlara bir şey katacak ise kullanılması gerekir. Ben böyle bakarım yani. Ama sorun şu, bütün bu operasyonlar hep bir takım zenginler yaratmak veya var olan zenginlerin servetine servet katmak için. Yani sonuçta sıradan insanın o koylardan faydalanması için olmadı. İstanbul'da da sonuçta net AKP belediyeciliğinin net sonucu fakirden alınıp zengine verildi. Şimdi bu yeni tartışmalı kanunla bunun pervasızca yapılmasının yolu da açılmış durumda. Dolayısıyla şimdi AKP belediyeciliği budur. Şimdi Eskişehir'de biliyorum da ben bunu yani. Hani Eskişehir'de bir geyik dolaştırılıyor. Ya işte bu CHP belediyeciliğinde hiçbir şey ya da İzmir'de bu çok yoğun olarak AKP tarafından pompalanır. Bak İzmir'de hiçbir şey olmuyor. Yani olmuyor evet yani İzmir'de kötü yönetildi CHP'li belediyeler tarafından. Tamam ama yani eğer AKP belediyeciliği İzmir'e taarruz edecek olursa İzmir'de olabilecek olanların İzmirlilere bir menfaati yok yani. Hiçbir yerde olmadı. Kayseri'de olmadı. Denizli'de olmadı. Yani Maraş'ta olmadı. Sıradan vatandaşın mülkü değer kazanmadı. Sıradan vatandaşın efendim ne bileyim yani sıradan vatandaşın hayatı daha iyileşmedi yani. Ama evet orada böyle gösterişli bir şeyler oldu. Çok bina Ankara'da işte Ankara'da yaşadık yıllarca. Melik Gökçek'in elini sokmazdan önceki Ankara. Yani evet kara gri bir şehirdi. Melik Gökçek geldi, renkli bir yer oldu. Peki tamam da Ankara'da yaşayan birisi olarak benim hayatım zorlaştı. Ben yoksullaştım ama orada işte next level'lar, şunlar bunlar dikildi. Sonra onlar devlet bankaları aracılığıyla birilerine peşkeş çekildi. Hala çekiliyor. Sonuçta olup bitenin bana bir faydası olmadı ki. Ben faydalanamıyorum yani onlar. Dolayısıyla bu AKP belediyeciliğini mahkum etmek o kadar zor bir şey değil. Ben CHP'nin yerine olsam böyle çok vurucu iki tane üç tane video yaparım ve yani işte AKP'nin elini soktuğu şehirlerin ne hale geldiğini anlatırım. Muğla özellikle Muğla dediğimiz yer Muğla'nın kendisinin herhangi bir ehemmiyeti yok yani ama Muğla dediğimiz yerin Fethiye'si, Bodrum'un Marmaris'i var ve buralar geleneksel olarak Fethiye nispeten az olmak kaydıyla geleneksel olarak zaten dışarıdan gelenlerin yerlilerin mülkü üzerinden servet sahibi oldukları yerler. Yani Bodrumlu olup da zaten şimdiki Bodrum nüfusun içinde yok mertebesinde o nüfus. Bodrumlu olup da Bodrum'da abad olmuş bir tane Allah kulu yok ki. Ankaralılar, İstanbullular Bodrum'da abad oldular ve hala abad olmayı sürdürüyorlar yani. Benzer bir şey Marmaris'te yaşandı. Fethiye nispeten kendisini bundan biraz korudu. Ama yani bir CHP'li belediye, şey AKP'li belediye Fethiye'yi ele geçirirse Fethiye'de neler olabileceğini ben tahayyül ettiğim zaman yani bu kabus gibi bir şeydir Fethiyeliler için. Ve bunu çok da iyi anlayabilecek durumdalar anlatırsan yani. Ya şimdi bana verilse şey bu seçimin hikayesini yazma işi bence CHP adına böyle ne siyasi bir şeyler ne işte şu bu. Doğrudan doğruya AKP'de belediyeciliği, yoksulu nasıl daha yoksul, zengin nasıl daha zengin, daha doğrusu birileri nasıl çok zengin ettiğini anlatırım. Ve bunu vatandaşın pek de içine sinecek bir şey değil ve hepsi, herkes de bunu görüyor. Yani bunu anlattığın zaman ulan bu nereden çıktı demeyecek kadar herkes bunun farkında yani. Dolayısıyla Erdoğan gitsin orada deprem anlatsın, kutuplaşma anlatsın işte filan bir şeyler anlatsın ya da işte terörle işbirliği anlatsın. Sen bunu anlattığın zaman zaten bir zemin elde edersin gibi geliyor bana, doğru anlatırsan, güzel anlatırsan. Ben olsam böyle yaparım ama CHP bunu yapacak mı, yapabilecek mi onu da bilmiyorum yani. Ama şunu biliyorum yani, ben Eskişehir'de ve İzmir'de AKP tırnak içinde elitlerinin, ah kardeşim buralarda işte rant üretilmiyor. Halbuki işte Kayseri'de, Konya'da rant üretiliyor da Kayserili'ye, Konyalı'ya gelmiyor yani o iş. Zaten AKP elitleri de bunu niye anlatıyor? AKP eliti oldukları için, yani orada il başkanı, ilçe başkanı falan oldukları için, eğer Eskişehir AKP belediyeciliği gelirse ortaya çıkacak rantı, üstüne onlar oturacaklarını varsayıyorlar yani. Oturabilirler mi? Oturamazlar ama bir pay alırlar. Ama bu şehrin ana kitlesinin zararına olur. Burada şunu da söyleyeyim ya, ben ranta karşıyım. Şehir dediğin rant ürettiği zaman şehir olur yani. Yani ama esas mesele rantın, yaratılan rantın yığınlara olabildiği kadar paylaştırılabilmesidir yani. İşte Eskişehir'de olan şey bu, Eskişehir bir hikaye üzerinden bir rant yarattı. Eskişehir'e insanlar gezmeye geliyorlar. Ve bu gezmeye gelenlerin harcadıkları para esnafa gidiyor. Yani 3-5 zengine gitmiyor yani. Sıradan insanlar aslında. O orta sınıfın gelir arttı yani. Matah bir şey mi? Değil. Eskişehir ekonomisinde öğrencinin getirdiği parayla falan kıyaslandığında matah bir şey midir? Pay olarak ne kadardır bilmiyorum. Ama yani Eskişehir'de 99'da iki tane dandik otel vardı. Şimdi her gittiğinde yeni bir tane otel açılmış oluyor yani. Demek ki bir şey kazanıyorlar. Bu otelde kalanlar şehirde, yani Antalya otelleri gibi değil ki bunlar. İşte otele gelip bütün şeylerini otelde geçirip işte her şey dahil fatura ödeyip gitmiyorlar ki. Bunlar otele geliyorlar. Sabah çıkıyorlar otelden. O çibörekçiye gidiyorlar. Bu kafeye gidiyorlar. Gece de şu restoranda kafa çekiyorlar filan
İşte Eskişehir dışarıda yaşanmaya, yaşanmaya müsait bir yer. Dolayısıyla otelde vakit geçiremezsin istesen bile.
Eskişehir'e otelde vakit geçmeye gitmezsin zaten.
Zaten.
Sonuçta kendi şehrinde evinde oturmaktan ne farkı var? Eskişehir'i görmeye gidiyorsun. Eskişehir'i görmeye gittiğin için işte oradan bir rant üretilmiş oluyor yani. Ama şimdi ne oluyor? Eskişehir'de asıl değeri yaratan bu. Eskişehir'de Büyükelçinin Eskişehirlileri seçmesinin asıl sebebi Büyükelçin ismi sayesinde Eskişehirli olmanın değer kazanmış olması. Bunun için seçiyorlar. Eskişehir'e Büyükelçinin esas katkısı o tırnak içinde turizm vesaire oldu. Ama şimdi ben eminim ki anlatmaya kalktığı zaman senfoni orkestrası, kültür filan anlatacak. Yani herkes kendi ayağını kurşunluyor yani.
O
Bu ne anlatıyor?
kendi kitlesine satıyor. Orada %15-20'lik bir kitle var. Onu satıyor o kültürü.
Yok ya, öyle bir şey bile yok ya. %15-20. Ya sonuçta tiyatroların önünde kuyruk oluyor. Oluyor yani. Sonuçta orada işte 1.000 tane öğrenci tiyatrolara gittiği zaman zaten kuyruk olur yani.
Salonlar küçük zaten. Yeterli sayıda salon da yok tabii.
Şimdi bir de şöyle bir durum var. Öğrenciye zaten şimdi ne kadar durdum, 1 liraydı. Kombine bilet alıyordun yani, futbol takımına kombine bilet alır gibi sezonluk bilet alıyordun. Ve işte bir gösteri 1 liraya geliyordu filan. Öğrenciler bir simit parasına şey alıyorlardı. Sezonluk bilet alıyorlardı. Dolayısıyla bilet bulunmuyordu. Ama gittiğin zaman salonda boşluklar oluyordu falan. Yani boşluklar olması diye son anda bilet satılıyordu falan da. O yüzden kuyruk oluyordu falan da. Ama yani sonuçta bundan faydalanıyor olan 1.000 kişi ya da 2.000 kişi yani. Senfoni orkestrasının konserlerine gidenler senfoni orkestrasından çok bir şey anladıklarından falan gitmiyorlar. Orada birbirlerini görmeye gidiyorlardı zaten. Dünyanın her yerinde de bu olay böyledir. Ve o hani böyle %15-20 filana hayatta ulaşmaz yani. O işte dediğim gibi hani binde bir. Nüfusun binde biri. Ama işte buradan bir şıklık, bir şey çıkıyor ya yani, bir işte aydınlanma aklıyla o satılıyor. Herkes böyle yapıyor yani. AKP Eskişehir adayı bu senfoni orkestrası tiyatroların gerçeğini anlatırsa bu hikaye çökecek. Sen de CHP olarak onların AKP belediyeciliğini anlatırsan o hikaye çökecek. Yok yani AKP belediyeciliğinin herhangi bir performansı şusu busu yok. Ama bu seçim biz bunu tartışacak mıyız bilmiyorum. Göreceğiz bakalım. Dediğim gibi yani deprem aslında muhalefet tarafından bu son Kahramanmaraş depremi doğru düz kullanılırsa zaten çok irkiltici bir şey olarak şeyi iktidarı fena halde yıpratır. Yıpratsa da iyi olur zaten. Hiç değilse orada bir şeyler yolunda giderse orada Hatay hariç hepsi tarumar olan yerlerin hepsi AKP belediyesi yani. Netice olarak 30 büyük şehrin üçünü daha önce HDP'nin aldığı üçünü bu seçimde DEM Parti rahat rahat alacak gibi görünüyor. Yani işte Diyarbakır, Mardin ve Van'ı. Geriye 27 tane belediye, büyükşehir belediyesi kalıyor. Bu 27 büyükşehir belediyesinin 25'inde AKP ile CHP, ikisinde de MHP ile CHP yarışacak. Benim bildiğim kadarıyla hali hazırda MHP'nin Manisa ve Mersin adayları belli olmadı. Değil mi?
Manisa'da zaten mevcut belediye başkanı MHP'li. Muhtemelen o devam edecektir. Ama Mersin belli değil.
Şimdi Manisa'da Özgür Özel'in Manisa'da olmasının etkisinin olacağını tahmin ediyorum. Dolayısıyla Manisa MHP için zor olur bu seçim diye tahmin ediyorum. CHP daha önce kazanamadığı belediyelere Manisa'yı ekleyebilir diye düşünüyorum. Mersin'de ama zaten çok parçalı bir siyaset sosyolojisi vardı. Yani orada hem AKP'ye oy veren geniş bir kitle, hem MHP'ye oy veren geniş bir kitle, hem İYİP'e oy veren geniş bir kitle, hem CHP'ye oy veren geniş bir kitle, hem de HDP'ye oy veren geniş bir kitle vardı. Şimdi DEM Parti'nin orada ağırlığını koymasıyla dengeler CHP aleyhine bozulabilir. Karmaşık bir denklem vardır orada. Tabii şeyi de bilmiyoruz yani AKP'ye oy verenlerin MHP'li bir belediye başkan adayını ne kadar gönüllü olarak destekleyeceklerini falan da bilmiyoruz yani.
Orada tabii sıkışık işte HDP'nin toplandığı bir belli bölge var. O bir ilçeyi alıyor, merkez ilçelerden birisini. Eğer öyle bir işbirliği olursa merkezi DEM alıp büyük şehirde CHP'yi destekleyebilirler.
Öyle bir ihtimal görmüyorum ben bu seçimde yani. DEM Parti açık bir şekilde CHP'ye destek ve yani CHP'nin kazanacağı şekilde bir pozisyon almayacak gibi görünüyor bana. Buna rağmen CHP orada alabilir mi? Alabilir. Yani sonuçta DEM Parti'nin seçmeni dediğim gibi stratejik oy kullanmayı bilen bir seçmen ve MHP'nin kazanması. Yani AKP ile CHP yarışıyor olsa belki o kadar elektriklenmezler ama şimdi MHP ile CHP'nin yarıştığı durumda kendi partilerini satabilirler yani. Büyük şehirde kendi partilerini
Çünkü
satabilirler.
ilke belediyesini almaları kesin gözüyle bakılıyor. Büyük şehirde uyumlu çalışabilecekleri bir başkanla daha büyük iş yapabileceklerini düşünürler. Çıkarları daha orada örtüşüyor.
Tabii burada adaylar da çok belirleyici
Evet.
olacak. Yani oralarda yani bütün bu adayların her birisinin tarihçesi falan çok belirleyici oluyor. Mersin Büyükşehir mevcut belediye başkanı da anladığım kadarıyla bu 5 yılı fena geçirmedi yani.
Evet.
Ama CHP orayı da açıklamadı galiba, değil mi?
Açıklamadı galiba. Bu hafta açıklayacak gibi gözüküyor. Mevcutta devam eğilimi ön planda.
Enteresan tablolardan bir tanesi yani normal şartlarda seçime bir yıl kala filan biz sohbet ediyor olsak muhtemelen herkesin ilk açıklayacağı yerlerden bir tanesi İzmir
Olur.
diye düşünürdük. Yani çünkü hani neticesi belli filan. İki taraf da açıklamadı İzmir adayını. Hala açıklamadı yani. Galiba da bu hafta da açıklanmayacak İzmir adayları.
İzmir
İzmir.
ve Çankaya en sona bırakılacak deniyor. Yani 30 Ocağı kadar bekleyecek galiba.
CHP tarafında ciddi bir kapışma var görünen o. AKP'de yani hangi sahipli olduğunu bilmiyorum ama oraya yani onlar bu hafta açıklayacaklar ama görünüşe göre İzmir adayını. Şimdi bu tabloda ben ana hatları itibariyle şöyle bir sonuç çıkarsa şaşırmayacağım yani. CHP 11, elindeki 11 belediyenin 10'unu veya 11'ini koruyup buna Manisa'yı, Denizli'yi, Bursa'yı eklerse mesela şaşırmayacağım.
Bursa'dan ziyade Balıkesir daha kuvvetli ihtimal.
Balıkesir'de evet eklerse şaşırmayacağım. Ama elinde İzmir'den başka hiçbir büyükşehir kalmazsa, Eskişehir dahil hepsini kaybederse de şaşırmayacağım. Yani şimdiki tablo böyle. Nasıl ne tarafa doğru akacak şey nehir kestiremiyorum. Senin bir fikrin var mı?
Yani o kadar büyük bir şey olacağını, kayıp olacağını zannetmiyorum ama bazı yerlerde gerileyebilir CHP. O dengelere bağlı tamamen. İyi Parti'nin nereden oy alacağına ve nereye oy vereceğine bağlı bazı şehirler. Bazı şehirlerde de demin davranışına bağlı olarak CHP'nin kazanma ihtimali yüksek gözüküyor. İstanbul'da evet yani bir şeyler rakamlara baktığımızda CHP için o kadar iyi gözükmüyor. Aynı ittifakı koruyamadığı için, koruyamayacağı için ama büyük bir sıkıntı da var. Onu örgütleyebilir ise, onun üzerinden bir şey yapabilirse İstanbul'da rahat alabilir. Ama buna karşılık karşısında devletin bütün imkanlarını ve bizzat Erdoğan'ın kendi gayretini, çabasını görecek. Bu olumlu da olabilir, olumsuz da şeyde Binali'de birazcık olumsuz olmuş idi. Burada iki yönlü de gidebilir. Yani bu tamamen birazcık uygulamaya, taktiğe, politikanın yapılış biçimlerine bağlı. Bu defa belki ilçelerde CHP İstanbul'da biraz daha kendisini gösterebilecek durumda. İşte Üsküdar olsun, Fatih olsun, Pendik gibi. Buralarda eğer biraz daha bir hareketlenme olur ise İyi Parti buralarda işte AK Parti'den birazcık oy alabilir ya da MHP'den oy alabilir ise CHP burada da çıkabilir. Bu da CHP'ye avantaj sağlayabilir.
Kesinlikle ilçelerde eğer ilçelere yeni ilçeler ekleyebilirse kesinlikle CHP'nin büyük şehir alma şansı artar. Yani orada her ne kadar seçmenin aynı sandıkta işte büyük şehirde ilçe başkanı, ilçe belediyesinde falan farklı oy kullanma ihtimali var ise de sonuçta ama yani birçok seçmen de mührü eline aldığı zaman her zarfta aynı yere mührü basmakta bir konfor bulur. Dolayısıyla ilçelerdeki gelişme evet büyük şehre yansır. Ben Murat Kurum'un yani senin demin söylediğinden cümle içinde söylediğinden şunu anladım. Yani Murat Kurum'un başında vasi olarak Erdoğan'ın olması kesinlikle Murat Kurum'un aleyhine. Yani sonuçta biz büyükşehir belediye başkanı seçeceğiz. Yani öyle birisinin kanatları altındaki birisi yani tırnak içinde bu kavramı çok sevmiyorum ama hani tırnak içinde bir liderlik vasfı. Kendi ayakları üzerinde duran birisine ihtiyacımız var. Öyle arkasında Erdoğan'ın tuttuğu birisi çok makbul bir doğrudan Erdoğancılar dışındakiler için çok makbul bir tercih değildir yani. Dolayısıyla Murat Kurum'un en büyük defosu daha en başından itibaren o da reisinin yolundan izinden giderek işte kutuplaştırmayacağız herkesin belediye başkanı olacağız işte Kadir Topbaş kabini ziyaret ederek falan Kadir Topbaş'ın hatırası üzerinden yani bir şey yapmaya çalışıyor ama görünür olan şu ki yani reisi ne emrederse onu yapacak bir adam. Şimdiye kadar öyleydi. Bundan sonra da öyle olacak gibi görünecek ve bu kesinlikle ters teper. Zaten Binali Yıldırım'a da seçimi ilk turda kaybettiren en önemli etmen oydu ve yani bunu Binali Yıldırım da fark etmişti yani. İkinci turda ortada görünme demişti Erdoğan'a.
Evet. Bir de Murat Kurum İstanbullu değil. İstanbul'u bilmiyor. Çok az İstanbul'da bulunmuş. Bunun da herhalde bir dezavantajı olsa gerek.
Yani başka yerlerde olur da İstanbul'da olmaz ya. O kadar olmaz. Yani. İstanbul'da kim İstanbul?
Ama yani semtlerini bilmesi bile biraz zor.
Ama yani CHP milletvekili galiba bir şey
Evet,
eski.
İstanbul'da. Anadolu yakasından, İstanbul Anadolu yakasından birinci bölgeden milletvekili adayı. İşte milletvekili yani.
Hayır, bir CHP vekili galiba. İstanbul rehberi hazırlamış Murat Kurum için
Ha,
yani
tabii,
sen.
evet.
Böyle hoş esprilerle filan. Geçer umarım
Tabii
seçim dönemi.
en büyük Murat Kurum'un handikapı siyasetçi değil. Hiçbir siyasi şeyi yok. Milletvekili oldu ama o zaten genel bir rüzgarla geldi. Hep bir şey olarak, memur olarak çalışmış oldu. Bakanlığı bile bir sekreterya gibi şey yaptı.
Yani evet bunu demeye çalışıyorum. Yani kendi ayaklarının üzerinde duran kendisine bir ikbal beklentisi olan filan bir isim değil. Karşı tarafta tam aksine Türkiye'nin belli bir kesiminin bir sonraki Cumhurbaşkanı olarak gördüğü, içine sinse de sinmese de yani öyle gördüğü bir isim var. Bu asimetri çok bariz bir şey. Murat Kurum'un aleyhine çalışır.
Peki
Yani
şöyle bir şey sorayım tam burada. Bu bir erken cumhurbaşkanlığı seçimi gibi de değerlendirilebilir mi İstanbul seçimi? Belli ki bir tarafta İmamoğlu, öbür tarafta Erdoğan olacak. AK Parti kazanırsa İmamoğlu büyük oranda iddiasını yitirmiş olacak. Tekrar alır ise iddiasını sürdürecek ve büyük darbe indirmiş olacak Erdoğan'a.
öyle. Bundan önceki seçimde de İmamoğlu Erdoğan'ı yenmişti. 2019'da da İmamoğlu Erdoğan'ı yenmişti. Genel kanaat buydu yani.
Evet.
Türkiye'de genel kanaat. Ama yani 2023'te Erdoğan'ın karşısına çıkmaya cesaret edemedi.
Tamam
Yani
ama orada hani mazur görülebilecek sebepler var icat edildiğinde.
sen mazur görebiliyorsun da ben görmüyorum yani. Sonuçta bu tür şeyler insanların ayağına bir kere gelir. Böyle bir hani derbiler için sık sık söylenir ya da büyük Avrupa maçları için falan. Yani zaten iki kere gelecek o top. Bunu değerlendirmen gerekiyor şimdi. Galatasaray Bayern Münih karşısında yığınla pozisyon buldu. Değerlendiremedi. Son tahlilde işte adamlar son dakikalarda geldiler. Değerlendirdiler filan. Tablo böyledir ve bence İmamoğlu kendi siyasi kariyeri açısından olağanüstü bir hata yaptı. Yani böyle mazur görülecek bir tarafı yok yani. Yaptığı hatanın mazur görülecek bir tarafı yok. Türkiye'nin öyle veya böyle içine sinmese bile şurada bir can simidi lazım dediğinde bulduğu, gördüğü bir can simidiydi İmamoğlu ve tamam Kılıçdaroğlu filan filan. Yani Kılıçdaroğlu'na yenilmek Erdoğan'a yenilmekten daha acıklı.
Evet.
Dolayısıyla çok ciddi bir hasar gördüğünü düşünüyorum. Ama ortada adam olmadığı için yani alternatif olmadığı için her şeye rağmen bir şekilde hala bu iddianın sahibi olarak görünüyor. Demeye çalıştığım şey şu. Burada bir defa daha Erdoğan'ı yendiği zaman İmamoğlu tamam işte filan tablosu oluşmaz. Onun oluşması için gereken ekstra şeyler var ve onları yapmadı. Yarın yapacağından da emin değiliz.
Ama
Yani bu seçim
galip gelmesi gene de bir anlam ifade eder yani. İddiasını
eder.
sürdürür yani.
Eder. Ben İmamoğlu'na 2019 seçimleri tekrarlanmadan önce dedim ki sen Türkiye Cumhuriyeti'nin bir sonraki Cumhurbaşkanı adayısın. Yani toplumun algısı itibariyle tablo bu. Bana dedi ki şimdi ben Büyükşehir Belediye Başkanı seçileceğim ve Büyükşehir Belediye Başkanı gibi mi davranmam gerekiyor, Cumhurbaşkanı adayı gibi mi davranmam gerekiyor? Ben dedim ki bunlar birbirine çelişmiyor yani. Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapacaksın ve bunu yaparken bir sonraki Cumhurbaşkanı adayı olarak yapacaksın. Şimdi o zaman kafası böyle karışıktı. Sonradan anlaşılan o ki netleşti ve kendisi Büyükşehir Belediye Başkanı iken Cumhurbaşkanı adayı gibi davrandı. Öyle değil mi? Yani
Evet.
son bir senesi, 1,5 senesinde Cumhurbaşkanı adayı gibi davrandı. Bence yanlıştı. Yani Büyükşehir Belediye Başkanlığı üzerinden bir Cumhurbaşkanı adaylığı hikayesini toplumun yazmasını sağlaması gerekiyor diye o kendisi yazmaya çalıştı. Bence yanlıştı. Ama onun kafası netleşmişti bu konuda. Sonra son şeyde durakta inmedi. İnmesi gerekiyordu, inmedi yani. Bunun bir biçimde İmamoğlu hakkındaki tereddütleri büyüttüğünü düşünüyorum yani. Buradan sonra Erdoğan'ı bir defa daha yenmiş olmak evet yani bir artı katar ama orada sahaya çıkması gerektiği halde çıkmamış olması yüzünden bu seçim onun için daha da zorlaşmış da olabilir. Zorlaşmıştır yani. Seçimin sonucunu belirleyecek faktörlerden bir tanesi de o. Ne kadar etki edecek, hangisi ne kadar etki edecek bilmiyoruz. Yani işte Murat Kurum'un memur olmasına karşılık İmamoğlu'nun sahaya çıkması gerektiğine çıkmamış olması gibi böyle ikisinin de ciddi kamburları var. Hangisinin ne kadar etkili olacak olduğunu bilmiyoruz yani. Ama memleket işte siyasetçi yetiştiremiyor. Orada normal bir siyasetçi, İmamoğlu'nun yerinde siyasetçi refleksleri olan birisi o Cumhurbaşkanı adaylığını koparır alırdı ve bugün Cumhurbaşkanı olurdu. Yani. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirleyen adam olurdu. Yani şimdi işte böyle başka sıkıntıları da var yani İmamoğlu'nun. Hani daha önce konuştuk. Sonuçta CHP'nin içinde işte her şeye karışan bir adam olarak algılanıyor. Bu algı ne kadar doğrudur ayrı bir şey. Ama bu algı var ve bu gün günden büyüyecek gibi görünüyor. Bunu yönetemiyorlar gibi görünüyor falan filan. Birçok başka dezavantajı daha var. Yani bunları görmeden böyle işte orada Erdoğan çok çaresiz filan gibi şeyler, geyikler üzerinden bir hayal kurmak çok bana abartılı görünüyor. Öte yandan şunu da söylemek gerekiyor. Takvimde 1984'te konuşurken bunu söylediler. Bence çok haklı. Erdoğan için bu seçimde Murat Kurum'un kaybı, Murat Kurum'un İmamoğlu'na karşı yenilmesi iddialı bir, daha kamuoyunun gözünü dolduracak, memur olmayan, ağır bir ismin. Hani herkesin aklında damat var, küçük damat veya işte Ali Yerlikaya var falan. Bunların İmamoğlu'nun karşısına çıkıp yenilmesinden daha ağır bir fatura olurdu. Murat Kurum'un yenilmesi o kadar ağır bir fatura olmaz. Birincisi. İkincisi Erdoğan için partinin içinden kendisine alternatif olabilecek olan bir ismin çıkıp İmamoğlu'nu yenmesi de ciddi bir riskti. Murat Kurum o da değil. Yani şimdi Murat Kurum İmamoğlu'nu yenerse AKP'nin bir sonraki başkan adayı falan olabilecek bir isim değil.
Evet.
Dolayısıyla da yani bunlar böyle çok karmaşık hesaplar. Öyle, vay adam Şehircilik Bakanı'ydı da işte buradan deprem üzerinden bir hikaye yazılacak falan gibi şeyler değil yani belirleyen. Belirleyen işte bu tür hesaplar. Bu adam kazanırsa, İmamoğlu'nu yenecek olursa başıma bela olacak mı? Ha, olmayacak. Olabilecek olan. Ya da bu adam kaybederse, yani benim oraya koyduğum adam kaybederse bunun bana doğrudan bir zararı olacak mı? Filan bu hesapların yapıldığı görülüyor külliyede. Murat Kurum'un ben şeyde 2023 seçimlerinde bizim bölgeden adaydı şey hatırlıyorsun yani Murat Kurum. Ve yaptığı kampanyada net olarak şeyi hissetmiştim yani. Bu adam Büyükşehir adayı olmak istiyor.
Evet, o vardı.
Ve o tarihte kendi kafamda yani evet Murat Kurum İstanbul AKP Büyükşehir adayı olacak. Zannı vardı, kanaati vardı. İsmi yükseldi düştü, yükseldi düştü filan falan. Ama o yükselip düşüşler bir kulis bilgisi olarak bunlar yükseldi düştü. Ben onlara zaten çok itibar etmiyorum. Çünkü ortada aslında bir kulis de yok. AKP'de bir kulis olacak bir durum yok yani. Ne sahnenin kulisi yok ki. Sahnede bir tane adam var. Arkada böyle hani bir parti var da bir şeyleri ölçüyor, biçiyor da işte bir takım siyasi ihtiraslar birbirle dövüşüyor da falan oraya bakacağız da öyle bir şey yok ki. Külliyede adamın kendi hesapları var. Dolayısıyla benim için şaşırtıcı olmadı. Bazıları için çok şaşırtıcı olmuş. Benim için hiç şaşırtıcı olmadı yani Murat Kurum ismi. Beklediğim bir isimdi. Ben Ali Yerlikaya ismini falan çok ihtimal dahilinde olduğunu düşünmüyordum. Küçük damadı tanıyanlarla konuştuğum zaman böyle bir ihtimal hiç olmadığını düşünmüştüm. Yani küçük damat iki lafı bir araya getiremez. Kamuoyunun önüne çıkabilecek bir isim değil dendi. Çok yakından tanıyanlar tarafından. Yani şimdi Murat Kurum da öyle. İki lafı bir araya getiremeyecek gibi görünüyor. Kamuoyunun önüne çıkamayacak gibi görünüyor ama Murat Kurum'un öyle olmasıyla küçük damadın öyle olması biraz farklı şeyler. Yani küçük damadın bir efsanesi var. Murat Kurum'un yok ki. Şimdi küçük damat çıkıp da bu duruma düşerse bundan Erdoğan ciddi zarar görürdü. Ama Murat Kurum düştüğü zaman zarar görmez. Dolayısıyla da hani senin sorduğun soru çerçevesinde Erdoğan İmamoğlu ile yarışacak. Burada Erdoğan bir daha kaybetmiş olacak. Yani evet birçok kişi İmamoğlu kazanırsa olayı böyle yorumlayacak ama ya Erdoğan'ın güvendiği kamuoyu yo Erdoğan değil Murat Kurum kaybetti diyecektir yani. Erdoğan kendisini o hikayeden sıyırabilecektir. Zaten de hani bir ihtimal seçim ilerledikçe kaybedeceğini görürse, kaybedecek olursa, kaybedeceğini görürse de öyle çok da İstanbul'da görünmeyebilir de
Öyle olmaz o. Erdoğan duramaz çünkü.
bilmiyorum
Yani
artık.
seçim olduğu zaman işte meydan meydan, cami cami dolaşıyor.
Yani Ankara'yı konuşmadık.
Evet.
Yani Ankara'da da bir başka efsane var. Yani Mansur Yavaş benim Ankara'da yaşayan bütün arkadaşlarım, Ankara'da yaşayan bütün arkadaşlarım dediğim zaman bunların %90'ı muhalif. AKP muhalifi yani. Onlar Mansur Yavaş'tan pek memnunlar. Ama Ankara'da ben biraz dolaştığım zaman gördüğüm tablo yani 5 yılda hiçbir şey olmadı Ankara'da. Yani tırnak içinde sosyal belediyecilik denebilecek türden bir takım faaliyetlerle 5 yıl geçirildi ve biz bu 5 yıl boyunca Mansur Yavaş'ın herhangi bir derde merhem olacak bir lafını da duymadık. Karşısına sağlam bir aday çıkarsa, görünüş o ki Turgut Altınok çıkacak gibi görünüyor. Sağlam bir aday çıkarsa Mansur Yavaş'ın da işi o kadar kolay olmayabilir. Çok rahat görünüyor CHP kamuoyu Mansur Yavaş tarafından ama orayı da çok avantajlı görmüyorum. Demin hani verdiğim istatistikleri hatırlatayım şimdi. AKP artı MHP ile CHP arasındaki farkın en yüksek olduğu Büyükşehir İstanbul 14 puan. En yüksek olduğu sondan üçüncü şehirde Ankara 12,1 puan. Yani eğer o kadar anlatıldığı kadar marifetli olmuş olsalar bu Büyükşehir Belediye Başkanları genel seçim sonuçları üzerinde daha etkili olurlardı ve İstanbul'da AKP, CHP bu kadar geride kalmazdı AK Parti MHP'ye karşı. Ankara'da da bu kadar geride kalmazdı. O kadar
Ankara'da
mümkün.
Mansur Yavaş doğrudan MHP oyunu alabilme kabiliyetine sahip. Çünkü geçmişte MHP'den belediye başkanlığı yaptığı için o belirleyici olabiliyor. Yani MHP'li milliyetçi seçmen rahatlıkla oy verebiliyor Mansur Yavaş'a.
Turgut Altınok'tu. Turgut Altınok.
O da öyle ama arada bir fark var. Bir de Turgut Altınok'ta bir yorgunluk var.
Yani
Yani.
tabii yorgun olması gerekiyor zaten. Ben şöyle bir baktım. Yani adam 25 yaşından beri şeyde yani sahnede.
Evet.
Dolayısıyla bir yorgunluk olması bekleniyor zaten de, beklenir zaten de, ama Büyükşehir adaylığı nihayet yani ta Gökçek'le zamanında itişmiş Büyükşehir adaylığı için bir adam bu. Nihayet bunu ele geçirirse eğer, o ciddi bir doping etkisi yapar. Bu arada da tabii şey de var. Yani Turgut Altınok adaylığı durumunda Melih Gökçek CHP adayına çalışabilir. Yani şeye çalışabilir, Yavaş'a çalışabilir yani. İstanbul'da da bir şaia var. Ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Yani şeyin, Murat Kurum'un Süleyman'a yakın olduğu iddiası var. O da çok içeride çok taşı yerinden oynatabilecek bir şey. Bizim bilmediğimiz taşları yerinden oynatabilecek bir şey yani. Bu tür faktörlerin de etkili olacağını biliyoruz yani mahalli seçimde. Ben mesela hani
Duymadım yani.
adım...
Soylu'ya yakın olduğunu ya da Soylu'nun Murat Kurum'la beraber olduğunu hiç duymadım. Bugün.
Ya ben birkaç yerden böyle bir şey aldım yani. Dedikodu aldım. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Süleyman'ı hesaba katacak olursak bu iş ihtimal dahilindedir. Çünkü hani çoktandır sahnede görünmüyor ama bu arka planda bir şeyleri tezgahlamıyor olduğu manasına gelmez. Onun için hayat mamat meselesi yani sonuçta bunlar. Yani sonuçta Süleyman'ı sahneden çektiler ama pide çekmediler. Çekemediler yani. Yetmedi yani. Yani daha önce Melih'e yaptıklarını, Kadir Topbaş'a yaptıklarını Süleyman'a yapamadılar. Birçok başka yani Bülent Arınç'a, şuna buna yaptıklarını Süleyman'a yapamadılar. Dolayısıyla o iş ne karışık bir iş olduğunu düşünüyorum. Adaylar yavaş yavaş belli olmaya başladı. Bakalım göreceğiz. Buradan bir de hikaye çıkarabilecekler mi?
Bakalım, umarız. Bir hikaye olur da o hikaye gerçek bir hikaye mi olur? Yoksa herkes kendi hikayesini mi yazar? Bilmiyoruz. Türkiye'de yerel seçimlerde hikaye yazmak çok kolay değil galiba. Genel seçimde çok kolay işte bir beka meselesi üzerinden gidebiliyor ama bu mesela yerel seçimlerde o kadar işlemiyor.
Yani 2019'da BK meselesi 2019'da icat etmiştik.
Evet.
Dediğin gibi çok çalışmadı yani. BK meselesi diye ortaya çıktı. 11 belediyeyi CHP'ye kaptırdılar. Ama bu yerel seçimlerin hikayesi olmadığı manasına gelmiyor. Yani sonuçta şimdi muhalif muvafık kamuoyunun canı burnunda, hayat pahalılığı nedeniyle canı burnunda, artı yani birçok başka faktör daha var. Bunlar mutlaka gündeme gelecekler. Bu seçimleri gündeme gelecekler. Nasıl yönetilecek? Bunları nasıl? Dediğim gibi hani ben olsam AKP belediyecinin ne kadar sos ve işte zenginin lehine bir şey olduğunu ve AKP'nin aslında zengin yaratma mekanizmasının devletten çok belediyeler üzerinden olduğunu, artı bu belediyelerin muhtelif yetkilerinin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na devredilmiş olmasının aslında işte AKP'nin en baştaki iddialarından olan yerinden yönetim gibi şeylere ne kadar muhalif olduğunu, bunun ne kadar tehlikeli olduğunu, kendi üç kuruşluk varlığımız var ise, mülkümüz var ise bunun tehdit altında olduğunu, Ankara'da keyfi bir yönetimin elinde kaldığımızı filan falan anlatarak, muhtemelen şimdi Erdoğan yine laf arasından şeyleri sokacaktır. Bak, iktidarda biziz, daha 4 yıl daha biziz. Bizimle itişecek olanları seçerseniz kaynak bulamayacaksınız. Zaten de bulamadınız yani. Yani realite de bu yani. Bu hikayeyi de utanmadan dolaşma sürecektir. Ama işte hani muhalefetin bu anlamda ne yapacağını. Yani bunun için zaman var. Şimdi bütün genel merkezler aday belirleme konusunda olağanüstü bir pres altındadırlar. Bu baskı ortadan kalktığında, adaylar belirlendikten sonra iyi kötü adaylarla ilgili bir yön tartışma olacak olsa da yani genel merkezlerdeki gündem değişecek. O zaman bir hikaye çıkacaktır diye düşünüyorum ben. Yani her halükarda yerel seçim de olsa bir hikayesi olacaktır diye düşünüyorum.
Peki, burada bitiriyoruz o zaman.
Hay hay.
Peki sevgili dostlar, burada bitiriyoruz. Haftaya bakışı yaptık hafta ortasında. Görüşmek üzere, hoşça kalın.